Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Hacegen'den mektuplar köşesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Bu hafta 1. cilt 66. mektuba geldik. Bu mektubun konusu Nakşibendi tarikatına övgü ve bu tarikatın ashabın yoluna benzediği, ashabın üstünlüğü konusuna ayırmış İmam Rabbani Hazretleri. Bu çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. Zira Kur'an, sünnet ve ashaba uymayan hiçbir yol yol değildir diyoruz. Bakalım ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Buyurun Ömer Bey.
Nakşibendiye tarikatının yolu aynı zamanda sahabe-i kiramın yoludur. Zira peygamberle olan ilk sohbetlerinde sahabenin elde ettiği makam, diğer velilerin en son mertebede ancak bir nebzesini elde edebildiği makamdır.
Şimdi biz her zaman bunu tekrar etmeye çalışıyoruz. Gerçek mürşid-i kamil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün diğer mürşitler nedir? Peygamberimizin varisleri. Onun yani mirasçıları ona götürür. Hakeza bütün İslam'ın en güzel yaşanması da kimin hayatında gözüküyor Ömer Bey? Ashab-ı kiramın hayatında görünüyor. Yani şimdi siz Kur'an'ı ve sünneti teorik olarak okursanız belki bir şey anlayamazsınız. Ama ashab-ı kiramın yaptığı fedakarlıkları, menakibini okuduğunuz zaman, değil mi? Hanzala münafık oldu diyor şimdi. Mesela Hanzala radıyallahu anh ne yapıyor? Gidiyor. Ebu Bekir Efendimiz'le beraber peygamberimizin huzuruna gidiyorlar. Şimdi bakıyorsunuz hakikaten o nifak acaba bizim de hayatımızda var mı yok mu? Yani ashab-ı kiramın fedakarlığı baştan sona bir hakikaten en güzel menakıbnamedir. İşte bu yüzden diyor ki imam yani bu Nakşi yolu üstün olmasının sebebi tamamen ashab-ı kiramın yoluna uygun olmasındandır diyor. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz Kur'an'a, sünnete ve ashaba uymayan hiçbir biz yolu kabul etmiyoruz. Devam edelim.
Bu sebepledir ki Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın katili olan Vahşi radıyallahu anh, tabiinin en hayırlısı olan Veysel Karani'den daha üstündür.
Şimdi burada tabii şunu da fark etmek lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri burada hem ashabı övüyor, aynı zamanda da ashab-ı kiramı kim terbiye etti? Ashab-ı kiramı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi mektebinde terbiye etti. Peygamber Efendimiz kimseye kağıt kalem de vermedi. Nasıl onlar eğitti? Bakışlarıyla, nazarıyla, sohbetiyle, irşadıyla, duasıyla değil mi? Onları mesela daha dün okuyordum. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir kere hasta oluyor. Bir daha ölünceye kadar hastalık görmeyesin diye dua ediyor Peygamberimiz. Ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh bayağı geç vefat ediyor. Hicretin 30. senesinde mi ne? Yani Peygamberimizden sonra yaklaşık bir 20 sene daha yaşıyor. Ve buna rağmen ölünceye kadar hiçbir hastalık görmüyor. Şimdi ashab-ı kiramla böyle birebir bir diyalog içinde Allah Resulü. Bugün düşünün ki mesela değil mi? İnsanlar dil kurslarına gidiyorlar. En çok parayı işte efendim en iyi kursa veriyorlar. 6 ayda konuştururum, 3 ayda konuştururum diye böyle kurslarında iddiaları oluyor. Hakikaten bazı kurslar çok başarılı oluyor. Niye? En iyi teknolojiye, en iyi öğretmenlere, en iyi ortama sahipler. Hakeza, yani teşbihde hata olmasın. Allah Resulü mektebi de dünyadaki mekteplerin en hayırlısı, en güzeli ve en üstünü. Bu mektepte her şey böyle konuşularak öğrenilmiyor. Yaşanılarak ayetler, hadisler böyle baştan sonra yaşanıla öğreniliyor. O yüzden de bu efendim devirde yaşayan Vahşi radıyallahu anh. Bakınız Hazreti Vahşi yani cahiliye döneminde peygamberimizin en sevdiği amcasını öldürüyor ama sonra Müslüman oluyor değil mi? Ridde savaşlarında da yani o mürtetlerin başını öldürüyor. Ve çok hayırlı bir hayat. İşte İslamiyet'in, daha doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mekteminin böyle bir dönüştürücü vasfı var. Yani siz en böyle tehlikeli, en muzır bir insanı alıyor ve toplumun en hayırlısı. Yani bir zamanlar Peygamberimizin sevdiğini, amcasını şehit eden o zat daha sonra bir karıncayı incitmeyecek hale gelebiliyor. O kadar ahlak, medeniyet. Karafi Hazretleri var bu fıkıh usulcüsü herhalde. Diyor ki yani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir mucizesi olmasa, terbiye ettiği şu insanlar var ya, onlar diyor en büyük mucize olarak yeter. Bunlar ki yani kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdi, yağma yapardı, talan yapardı, birbirlerinin boğazını sıkardı. Böyle bir insan güruhundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir medeniyet, çok faziletli bir insan cemaati meydana çıkartıyor. Vahşi radıyallahu anh de bunlardan birisidir. Ashab-ı kiramın hangi seviyesinde olursa olsun bir insan ondan sonra gelecek bütün diğer evliyaullah'tan yani Peygamber Efendimiz'i görmemiş insanlardan daha üstündür. Çünkü o peygamberi görenler peygamberimizin nazarına ilişmiş. onun nazarları altında büyümüştür. O yüzden bu farkı hiçbir zaman unutmayalım diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Efendim buyurun.
Bu sebeple kuşakların en hayırlısı sahabe nesli olmuştur. Hadis-i şerifte geçen sümme yani sonra ifadesi sahabenin dışındakileri geride bırakmış ve onlarla sahabe arasındaki mesafenin uzaklığına dikkat çekmiştir.
Hayrul guruni garni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. Yani burada sümme keskin bir hatla çizmiş oluyor daha sonra diyor. Önce kavimlerin, karinlerin yani çağların en hayırlısı benim yaşadığım ashab-ı kiramla beraber yaşadığım çağdır. Ondan kesin bir çizgi çekiyor. Ondan sonra en hayırlı toplum da tabi'in dönemi oluyor. Yani ashabtan sonra gelen tabi'in dönemi. Yani peygamberimizi görmeyenlerin dönemi. Tabii yani burada bir şey var. Yani Allah Resulü'nün o nübüvvet nuru bizden uzaklaştıkça tarihi olarak yani ona en yakın olanlar en saadetli, en mutlu insanlar. Bu da tabii bizi karamsarlığa düşürmesin. Allah Resulü yine başka hadiste buyuruyor ki benim diyor ümmetim yağmur gibidir. Başımın sonu mu hayırlı oldu belli olmaz. Yani ama şu var tabii. En hayırlılar büyük yekün olarak hep ilk dönemlerde. Ashab döneminde, tabi'in döneminde, tabi'in döneminde. Ama ferden ferda, tek tek de Allah Resulü'nden sonraki dönemlerde de çok büyük şahıslar, çok büyük insanların yetişmesi bu mümkün. Ama toplum olarak baktığımız hakikaten o yani o döneme yaklaşmak, efendim yakalamak son derece zor Ömer Bey. Hele bugün maalesef yani çok üzülüyor insan. Bazen yolda yürürken sağa sola selam vermek istiyor insan değil mi? Yüzüne bakmıyor insanlar. Doğru. Selam verseniz selamınız havada kalıyor. Yani öyle bir zamana geldik ki yani her taraf kitap. Televizyonlar her birinde dini programlar var. Okullarda var ama nedense o hali, o yaşantıyı kaybetmişiz ki o ruhu. Yani bir insana selam verseniz adam size ters ters de bakıyor camında. Ya bu adam bana niye selam verdi diye. Yani İslam'ın artık buna niye söylüyorum muhterem dinleyicilerimiz? Hakikaten İslam'ın şiarlarını ayağa kaldırmak hepimizin vazifesi. Yani selamlaşmak da bunlardan birisidir. Yani bugün gidin Avrupa'da bile yani hiç tanımadığınız bir insan yolda sizinle karşı karşıya geldiğinde yüzünüze gülümser. Veya kendince bir hi, hello bir selam da verir. Ya İslam toplumunda yaşıyoruz. Selamlaşmayı Allah Resulü yayın diyor mesela. Ve Ramazanlarda, kandillerde bunu dinlediğimiz halde demek ki biz vaizlerin, hocaların tesiri az demek ki halimizde sıkıntı var ki bugün insanlar işte böyle bir haldeyiz. Ya yani bunu nereye getireceğim lafı? Ashab-ı kiram zamanındaki o fedakarlık, o efendim kuvvet, kardeşlik, o efendim sevgi, muhabbet yakalamak zor ama artık elimizden geldikçe ufak topluluklar içinde olsa da bunu ihya etmek durumundayız. Bunu demek istiyorum, paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyicilerimizle. Evet.
Kuşkusuz Nakşi büyüklerinin silsilesi altın silsiledir. Böylelikle bu yüce tarikatın diğer tarikatlere olan üstünlüğünün sahabenin diğer kuşaklara olan üstünlüğü gibi olduğu açık delillerle ispatlanmıştır.
Yani altın silsileden kasıt Nakşi silsilesinde seyitler vardır. Peygamberimizin en yakınları vardır, değil mi? Ebu Bekir Efendimiz vardır. Ondan dolayı bu tarikat diyor yani ashaba olan yakınından dolayı. Dikkat ederseniz Ömer Bey, Nakşilik'te böyle ashaba yani elden geldiğince bir uygunluk var. Yani ashabın hoş görmediği. Yani icazet, ruhsatla iş görülmüyor mesela. Buna bakıyorsunuz Nakşilik'te musiki yok. Evet. Değil mi? Yani tabii biz musiki kullanırız bir lafımız da yok. O da ayrı konu. Bahtun Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki biz diyor musikiyi kullanmayız. Kullanılana da karışmayız. Ama ashab-ı kiramda olmayan bir şey bakıyorsun Nakşilik'te yok. Çünkü bunlar birazcık yani zaman zaman tereddüt uyandırabiliyor senin kafasında. Hı. O yüzden mesela azimetlere sarılmak var. Halkın gözünde farklı gözükmek yok mesela. Melami neşifesi çok üstün. Herkes gibi giyinmek var. Hatta Bahattin Akşipan Hazretleri'ne alimler geliyor bir şeyde, bir keresinde. Diyor ki alimlere bizim diyor yaşantımızda sünnete aykırı bir şey varsa söyleyin. Bu ulema kesim düşünüyor efendim başınızdaki külah. Biraz farklı bir külaha benziyor. Yani taç diyelim yani. Her bir tarikatın tacı var. Bu diyorlar şöhrete, farklılığa vesile oluyor. Şöhret de işte afettir. Yani deyince hemen çıkarıp onu orada bir fakire veriyor. Başındaki külahı. Madem diyor böyle bir algı var toplumda ben bunu diyor yapmam. O yüzden Nakşibendiye baktığımızda insanın böyle nefsine zevk verecek. Yani ben sufiyim, ben farklıyım, ben daha üstünüm sizden. Böyle bir farklılık vermiyor Nakşilik. Sırada insanlar gibi yaşıyorsunuz. Onlar gibi iyi içiyorsunuz. Öyle aşırı uzun riyazetler, halvetler de yok. Böylece nefis farklı olmanın zevkine varamıyor. Bu çok ilginç bir şey Ömer Bey. Bunu ben bir yerde okumuştum. Bir papaz bütün sene hücresinde, odasında hiç dışarı çıkmıyor, ibadetle meşgul. Diyor ki bir sufi, bu rahibe, bu Hristiyan rahibine, ya diyor sen bunu nasıl başarıyorsun yani? Bir sene boyunca hiç dışarı çıkmadan, efendime söyleyeyim, devamlı burada kendi başına kulluk ediyorsun deyince, ya diyor sorma. Esasında diyor, o kadar da niyetim halis değil. Ben diyor günde bir tane, iki tane nohut yerim. Herkes bunu bilir. Yılda bir gün diyor, nohutları satırım birkaç çuval. Ondan sonra insanlar gelir bir gün, ama yılda bir gün. Yani etraf köyler, belki kasabalar, ilçeler, yani kilometrece kuyruk olur. Sabah başlarım akşama kadar her gelen vatandaşın, Hristiyanın avucuna bir tane nohut bırakır. Onlar da sevinerek uçarak giderler. Bu mübarek kutsal insandan bir nohut aldık diye. Hatta diyor ki ona, sen şimdi ben bir avuç diyor nohut vereceğim eline. O gün gelince diyor, bak sen kaç para verecekler. Eline bir avuç nohut veriyor hakikaten. O güne denk gelmiş demek ki. Bu sufi dışarı çıkar çıkmaz Hristiyanlar etrafını sarıyorlar. Diyorlar ki size bizim Efendimiz sana ne verdi? Diyor bir avuç nohut ver. Diyorlar ki ya sen Müslümansın, sen sufisin. Sen yani bizim dinimize inanmıyorsun. İyisin, sen bize bu nohutları sat. Çünkü çok mübarek bir insandan geldi ya. Sufi naz ediyor. Yani belki her nohutu 10 altına satıyor. Yani toplasanız belki 100 çuval nohut bir altın zor yaparken, bu sufi her nohutu 10 altına satıyor mesela. Yüksek bir meblağdan. Sonra geri gidiyor. Ne yaptın diyor papaz, rahip. Senin diyor verdiğin nohutları, işte atıyorum bir avucu kaç tane nohutsu var? 10 tane, 15 tane değil mi? Sattım diyor, işte atıyorum 15 nohut 150 altın. Ya diyor çok ucuza satmışsın diyor. 1000 altın desen yine verirler sana diyor. Sonra diyor ki bak diyor sufi. Ben diyor Allah beni affeylesin. Ha bunun diyor muhabbetine, şu şöhretin. Görüyor musun bak, yılda bir günlük o şöhret var ya. Onun diyor şeyine, o kadar bir sene diyor kahrı çekiyorum. O bana bir senelik yalnızlık sıfır geliyor. Nefis böyle bir şey Ömer Bey. Evet. Nefis var ya bazen çok çirkin işler yapar. Çok zor işler yapar zahirde. Evet. Çok basit bir şey çizim. Mesela bir sporcu düşünün. Yılda bir kere galip gelmek için değil mi? Bütün sene boyu koşar, efendim antrenmanlar yapar, kendini yorar. Hatta bazen bir kısım kalpten de ölüyor. Aşırı yorgunluktan. Veya bir insan güzel olacağım diye işte efendim şöyle yapar, böyle diyetler, şunlar bunlar, haplar, ilaçlar. Bir de bakıyorsun kütlek düşüp ölüyorlar. Değer mi be insan? Yani en sonunda birazcık meşhur olacağım, herkes beni sevecek, sayacak, takdir edecek, ismim yayılacak derken insan canını veriyor. O yüzden nakşilik insana böyle bir özel, farklı görünme zevkini de yaşatmaz. O nefis de böyle kahrolur. Yani ben sufiyim, gece kalkıp namaz da kılıyorum, işte oruç tutuyorum, ama kimsenin haberi yok. Ya biraz insana duysayıcı olması, yaptığım hayır herkes bir görse, benim kemalatım herkes bir fark etse diye insan çatlar patlar. Ama nakşilik buna izin vermediği için tarikatlar arasında, ashab-ı kiramın yoluna en yakın yollardan birisi olarak biz görüyoruz. Tabii ki şüphesiz diğer tarikatların hepsi başımız gözüm üzerine, ehl-i sünnet ve cemaat olmak şartıyla.
Halvet der encümen herhalde bunu anlatan bir ifade.
Tabii nakşilik tek halvet der encümen bu esasında. Halkın içindesiniz ama farklı görünmek yok. Bizim hakikaten değil mi Musa Efendimiz'e bakarsınız? Evet. Evet tabii ki kıyafetler yani hiç de farklı değiliz derken, yani sıradan vatandaşlar şortla dolaşıyorsa böyle bir şey değil ama. Tamam. Ama güzel bir ceket, uzunca bir pardüsü. Yani o toplumda çok böyle tepki çekmeyecek ama zarif, ince ve hakikaten o farklılık nuraniyetlerinde var, ruhaniyetlerinde vardı yani. Şimdi Musa Efendi o sancık, şey, bu şeyle Sultantepe'de yürüdüğü zaman, geçen bir arkadaşım söylüyor, bir tanımazdım ama diyor, o oradan geçerken cuma günleri seyretmekten hoşlanırdık diyor. Yani bir farklılık var şüphesiz. Ama bu farklılık yapmacık, zoraki, takkeyle, cübbeyle, efendim değişik, ilgi çekici kıyafetlerle değil. Tabii olarak hani ayette geçiyor ya Fetih suresinde, simâhum fî vücûhim min eseris sucud. Yani onların alınlarında bir teheccüd izi, bir secde izi var şüphesiz. Onu da insanlar fark ediyor. Fark ediyor ama onların yani bizim fark edilelim diye farklı bir şeyler yok, uygulamalar yok. Onu demek istiyorum yani. Bu yüzden nakşilik tarikatlar arasında insan nefsine en az zevk veren tarikattır. Yani ne demek istiyorum? Yani bir cehri zikir, bir musiki olur değil mi? Bundan nefis de pay alır. İmam Rabbani bunu başka yerde öyle açıklıyor. Bazı tarikatların uygulamalarında diyor, nefsin de hoşuna giden şeyler vardır. Ama nakşilik de diyor, nefsin hoşuna giden şey pek yoktur. Tabii böyle olunca da sünnete, ashaba uygun ve daha erdirici bir yoldur diyor. Bitti mi mektubumuz?
Bitti hocam.
Peki o zaman 67. mektup geçelim. Buyurun.
Başınızı ağrıtmaya beni sevk eden iki önemli husus var.
Burada bir hanı hanana bir mektup yazıyor bir idareciye. Fakir fukara bazı insanları hallerini ona bildirip aracı oluyor. Tabii şunu da söyleyeyim Ömer Bey, Allah dostları insanlar idarecilerle pek böyle yakın olmayı sevmezler. Ama ne adına? Nefisler adına. Ama İslam ümmetinin bir menfaati varsa, toplumun bir menfaati varsa o zaman hatırlarını kullanırlar. Şunu da söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz, hatır da esasında bir servettir değil mi? Evet. Siz bir iş aracı olursunuz, hatırınızı kullanırsınız. Evet, para vermezsiniz kimseye ama bazen bir hatır kullanmanız, bir mazlumun hakkını bir yerden hatırınızla alıvermeniz, bir garibi bir yere işe sokmanız, ne bileyim ona bir öğrenciye burs bulmanız, bunlar hatırlı olur ama kim hayırlı bir işe vesile olursa aynen o işi yapmış gibi de olur. Hadis-i Şerif öyle söylüyor. Bunu niye okuyoruz mektubumuzu? Yani Allah dostu sufiler sadece böyle semada, göklerde, ruh aleminde değil, aynen fizik aleminde de yaşıyorlar. Bugün nitekim etrafımızdaki güzel Allah dostlarında gördüğümüz gibi fakirle, fukarala, efendim yetimle, mağdur insanlarla uğraşıyorlar. Onların dertlerini halletmeye çalışıyorlar. Bakalım ne diyor bu hanana yazdığı mektubunda. Evet.
İlk husus, eziyet töhmetinin kalktığını ve bilakis sevgi ve samimiyetin gerçekleştiğini ifade etmek. İkinci husus ise fazilet, irfan ve manevi müşahede sahibi, asil ve yüksek seciyeli, muhtaç bir kimsenin ihtiyacına işaret etmektir.
Evet, daha evvel demek aralarında sıkıntı varmış. O sıkıntı geçmiş. Şimdi sizden ricam diyor, fazilet, irfan sahibi bir insana yardımcı olmanız. Muhterem dinleyicilerimiz özellikle takva ehli, dini yaşayan ve dini yaymaya çalışan insanlara çok yardımcı olmak lazım. Bugün ben bunu hep tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Aman diyorum, çocuklarınızın içinden bir tanesini dine adayın. Yani bir kısmı kompütür, efendim bilgisayar, hukuk okuyorlar. Bir tanesi ilahiyat okusun. Tabii ilahiyatçıların da durumu çok öyle kazançlı olmadığı için. Siz deyin ki oğlum, senin arkada ben varım. Sen hakkı hakikati yay. İslam'ı yay. Kur'an okut, Kur'an öğret. Öğretmenlik yap. Tamam mı? Ben de senin arkandayım. Senin ihtiyaçlarına ben kefilim. Bu çocuğunuz olur, bir yakınınız olabilir, değil mi? Bir öğrenciniz olabilir, bir komşunuz olabilir. Yeter ki hakka ve hakikate hizmet eden insanların önünü açmaya çalışalım. O yüzden İmam Rabbani böyle kaliteli, İslam'a insanları çağıran dâilerin, davetçilerin önünü açan bir zat. Bu da bizim için güzel bir örnek. Ne diyor bakalım?
Ey aziz dostum, hakkı dile getirme işinde az veya çok bir tür acılık vardır. Bu acıyı bal gibi yiyebilen ve daha yok mu diyene ne mutlu.
Şimdi tabii insanları hakka çağırmakta bir acılık var mı yok mu? Ömer Bey var. Bir insanı hakka çağırdığınız zaman yani ne oluyor? Birazcık böyle işe kaybediyorsunuz. Yani nasıl söylesem hafif böyle adam sizi tersleyebiliyor. Onurunuzu kırabiliyor değil mi? Hemşerim sana ne benim işimden diyor. Benim yaptığım hatadan sana ne diyor. Ben senden bu işi daha çok bilirim diyor. O yüzden ben diyorum ki muhterem dinleyicilerimiz, zaman zaman İslam'ı tebliğ yapmaya çalışalım. Bak inanın, İslam'ı tebliğ yapmak kadar nefsi böyle parçalayan, kıran, ezen başka bir iş yok. Hatta bazen tasavvufu irşad etmek bile kolay. Çünkü ehline irşad ediyorsunuz, adam da sizi böyle el üstüne tutuyor değil mi? Oo hocam diyor, hoca efendi diyor, çaylar kahveler ikram ediyor, sizi sayıyor, seviyor. O zaman iş kolay. Ama Allah Resulü nerede tebliğ yapıyor? Ukaz panayırında değil mi? Gelin insanlar diyor, beni dinleyin diyor. Kimi yoluna diken döküyor. Kim arkasından yakın akrabaları bu delidir dinlemeyin, bu mecnundur diyor falan filan. Yani ne kadar zor değil mi bir insan için? O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, hakkı söylemekte bir acılık vardır. Hani derler doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur ama biz tabii böyle var diye hakkı söylemekten çekinmeyeceğiz. Hatta İmam Rabbani diyor ki bu acıyı bal gibi yiyebilen daha yok mu diyene ne mutlu. Hakkı hakikati söyleyeceğiz, anlatacağız. Onun karşılığında bize çektirilen sıkıntılara katlanacağız. Hel min mezid diye ayete geçiyor ya. Daha yok mu diye böyle yani hizmet için de fırsat kollayacağız. Yani çektiğimiz fani sıkıntıları gözümüzde büyütmeyeceğiz. Siz hak yolundan yürürken ayağınıza diken de batar. Ayağınıza efendim taş da takılır. Ayağınız çamura batar. Bunlar önemli değil. Bizim hedefimiz eğer yücese, bir hoca efendinin çok güzel bir sözü var. Hedefe diyor, koşan hedefe kilitlenir. Yani hiç sağa sola bakmaz. Hedefine koşar. Ama yürüyerek hedefine giden ne yapar? Sağa bakar, sola bakar, yukarı bakar, ağaca bakar, kuşa bakar, dikkati dağılır. Sağa sola kötüler, çevre kirli der, şu der, bu der. Devamlı bahane üretir. O yüzden daha yok mu diyeceğiz? Yani acıya razı olacağız. Bugün maalesef insanlarımızın, hepimizin en büyük derdi, hep acıdan kaçmak istiyoruz. Rahat yaşamak, lüks yaşamak, bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Yani dünyada cennet yaşamak istiyoruz. Halbuki bu mümkün değil. La rahate fit dünya. Dünyada Müslüman için rahat yoktur. Rahat ahirette inşallah. Evet.
Bu sebeple imkan dairesindeki miskin kul ya Allah'ın celal sıfatlarının etkisi altında veya Allah'ın cemal sıfatlarının etkisi altında olmak durumundadır. Bunun gibi bazen kabz yani tutukluk hali, bazen de bast yani genişlik halindedir. Her halin kendine göre hükümleri vardır. Dün öyleydi, bugün ise böyle.
Yani burada da tabii kabız ve bast halinden bahsediyor. Kabız, müminin bir yaptığı hatadan dolayı kalbinin sıkılması veya sebebini bilemediği bir hatadan dolayı kalbinin sıkılması. Bast ise içinde bilemediği bir ferahlık, mutluluk olması. Tabii özellikle insan içinde böyle bir ferah olduğu zaman daha dikkatli olması gerekiyor. Kabız halinde insan belki Allah'a daha çok yakınlaşır, istiğfar eder, Allah'a sığınır, iltica eder ama bu efendim mutluluk halleri birazcık tehlikeli. Sen hiç günah ne zaman girer? Arkadaşlar oturursunuz, hoş sohbet, çaylar, kahveler, evet. Hemen başlar kıybet değil mi? Şu şöyle yapmış, bu falanca filanca gülmekler, istihza etmekler, Allah'ın kullarını küçük görmeler. Ne zaman başlar en çok? Eğlence masalarında. Keyifli ortamlarda olur bunlar. Yani bir cenaze merasiminde, bir hüzünlü ortamda, bir kabız ortamında pek gıybet olmaz. Pek böyle günah olmaz ama böyle ne bileyim mutlu ortamlarda, zevk-i sefa ortamlarında daha çok olur. O yüzden insan her halükarda Rabbini unutmamalı. Hem kabz halini unutmamalı hem de bast halini Rabbini unutmamalı. Muhterem dinleyicilerimiz, 67. mektubun sonuna geldik. Kısa bir ara veriyoruz. İnşallah 68. mektupla devam edeceğiz. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Hacı Egan'dan mektuplar köşesinde tekrar beraberiz. 67. mektup bitirmiştik Ömer Bey. Sıra 68. mektup. Bu da hakikaten bugünkü sosyal bir yaramıza dokunuyor bu mektup. Konusu zenginlere yakışan tavrın tevazu, fakirlere yakışan tavrın da tok gözlülük olduğu. Yani zenginler şımarmayacak parasıyla. Fakirler de imkansızlıklarımız var diye sağda solda böyle şikayet etmeyecekler. Tok gözlü olacaklar. Bu çok başımıza geliyor Ömer Bey. Yani birazcık fakir de demeyelim. İnsanlar bu öyle bir yarışa girdiler ki birbirleriyle maddi yarışlara. Televizyonlar, basın, yayın insanları öyle şımarttı ki. Yani insanların cebinde birkaç aylık asgari ücretten maaş tutacak kadar cep telefonu var ama herkes ağlıyor, herkes şikayet ediyor. Bugün maalesef toplumun en büyük problemi şikayet toplumu olduk. Bir insana hal hatır sormaya çekiniyorsunuz. Nasılsın der demez, otomatik böyle hemen başlıyor. Yokluklar, şunlar bunlar. Halbuki bir Afrika'ya gitsek, bir fakir ülkeye gitsek, ya Türkiye'de fakir yok diyoruz. Ama işte insan Allah Resulü'nün tavsiyesine uymadığı için. Nedir Allah Resulü'nün tavsiyesi? Yani dini konularında sizden üstün olana bakınız. Dünyevi konularda altınızdaki insanlara bakınız. Bunu yapmadığımız için böyle bir dengesizlik oluyor. Zengine de fakire de yakışan bir hal var. Bakalım bu hal nedir? İmam Rabbani'ni dinleyelim. Buyurun.
Zenginlerin tevazu ve fakirlerin de tok gözlülüğü beğenilen hasletlerdendir. Zira tedavi ancak zıt şeylerle olur.
Şimdi tasavvufta muhterem dinleyicilerimiz genelde terbiye metotları zıt şeylerledir. Cimri insana çok para harcatırlar ki biraz cömertliği öğrensin. Tam tersine çok harcayana biraz kıstırırlar ki iktisadı öğrensin. Evet. Çok kızgın adamı daha kızdıracak işlere sokarlar ki birazcık hilmi öğrensin. Böylece zıtla tedavi ederler. Şimdi zenginlikte insan ne yapar? Biraz şımarabilir o imkanları görünce. Efendim gururlanabilir, kibirlenebilir. Ona tevazuyu tavsiye ediyorlar. Fakir tok göz olacak. Tam tersine fakir de böyle ihveyini daha dün okuyordum Cafer Sadık rahmetullahi aleyh bizim silsilemizde. Dışına güzel bir elbise giyiyor. İçine ise kıldan bir elbise giyiyor. Yani dıştan bakanlara şimdi böyle o konumdaki bir insan yani hem seyyid hem de büyük alim böyle fakir fukara elbisesi giyse herkes cebine para sokuşturur. Ona zekata bilmem infak şeyine tutarlar. O da onun şeyini alçaltır. Evet, yerine göre eski giymek de güzeldir. Ama yerine göre de güzel giymek de önemlidir. Yani kendinizi acındırmak için eski giyerseniz bu sefer sanki bir bakıma hani insan dilencilik bile yapmış olur. O yüzden biz ihtiyaçlarımızı Rabbimize arz edeceğiz. İmkanları az olan kardeşlerimiz tabii ki yani çok böyle mağdur, sağlık sıkıntı böyle etkileyecek bir durum olmadığı sürece konumlarını gizlemeleri gerekiyor. Tabi bu zor bir iş. Onu da söyleyeyim. Kolay bir iş değil ama imtihan dünyası. Yani zenginin de imtihanı var. O sabredecek zenginliğe. Şımarmayacak, kötü yollara gitmeyecek, cebindeki paraya güvenip haram işlemeyecek. Fakir kardeşimiz de her gördüğüne derdini aşmayacak. Allah Resulü buyuruyor ki ayakkabımızın bağı kaybolsa Allah'tan isteyin. Rabbimizden isteyecek. Tabi çok mağdurluklar ayrı konu. O da mümkün ama bugün maalesef bu dengeyi kaybettik. Yani mal varlığına sahip insanlar, imkanı geniş insanlar böyle o israf, gurur, kibir, böyle araba sürüyor adam mesela, tamam her tarafı sese boğuyor. Yani motorunu böyle gereksiz yere bağıttırıyor. Yani bende çok para var demek istiyor. Ben istediğim gibi benzin sarfiyatı yapabilirim. Tekerlerimi eskitebilirim. Yani bu şımarıklığa gerek yok ki. Allah o vasıtayı niçin vermiş bize? Bir yerden bir yere gitmek için vermiş değil mi? Başka Müslüman hocam su sıçratmak yağmurlu havada. Ne bileyim gürültüsüyle, dumanıyla rahatsız etmek için değil. Ya bakıyorsun başka öte yandan da birazcık imkanı azıcık az olanlar. Yani en son moda cep telefonu alamayan bir kardeşimiz. Vay yanıyor da tüsüyor yani. Cep telefonum şöyle, televizyonum işte bilmem ne ekran değil. Yani bugün maalesef ne kadar gafil şeylerle meşgul olduğumuzu artık dinleyicilerimize bırakıyorum yani. Nereden şikayet ettiklerimizi Allah affeylesin. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, özellikle hanım kardeşlerimize bunu ifade etmek isterim. Bir insan diyor ev eşyasıyla şey olunca, evin perdesiydi efendim, koltuğuydu, kumaşıydı, mutfağıydı, bir başladı mı bu dertler hiç sonu gelmiyor bunun. Artık şeytan da peşini bırakır diyor. Çünkü şeytana iş kalmaz diyor. Evet ya. Hepimizin hocam, hali.
Hatta şöyle hani biz Allah muhafaza eylesin ama hani Allah-u Teala bir ahirette bizden şikayetçi olacak olsa kullarından, hakikaten o zaman nasıl bir cevap vereceğiz? Neyden şikayet edeceğiz?
Yani bu kadar imkanlara hiç hakkımız olmadığı halde kullanıyoruz. Yani başta sağlığımız, kaşımız, gözümüz, elimiz, ayağımız hepsi bize meccanen verilmiş. Hava bedava, su bedava, ekmek bedavaya yakın. Ya bugün dikkat ederseniz Ömer Bey, ben ona çok dikkat çekiyorum. Allah asli ihtiyaçlarımız ya bedava ya da bedavaya çok yakın. Yani şimdi su bedava sayılır. Tamam, belli ücretler de var esasında. Hava bedava. En çok neye ihtiyacı var? İnsanın havaya ihtiyacı var değil mi? Evet. Bir dakika, iki dakika dayanabiliyoruz havasız. O bedava. O da paralı olsaydı ne kadar işimiz zordu. Evet. Susuz. Bir hafta 10 gün, 15 gün dayanıyoruz. O da bazen bedava, bazen de az bir fiyata. Ekmek. Belki 30 gün, 20-25 gün dayanabiliriz açlığa. Suluk daha az. O da çok ucuz elhamdülillah. Bugün 1 liraya 2 liraya ekmek alıp yiyebiliyorsunuz yani. Ya hangi fırıncıda gitseniz deseniz ki ya karnım aç, bir ekmek ver deseniz veya bir vatandaşa, hakikaten ekmek de verilir. Ama bugün artık biz bunlara talip değiliz. Daha büyük şeylere talibiz. Yani dediğim gibi pahalı cep telefonu, en pahalı araba, en pahalı ev, villa. Yani şeyimiz böyle, gözümüz aç olduğu için bir türlü ihtiyaçlarına sonu gelmiyor maalesef. Oku bakalım ne diyor imamımız.
Oysa maksadınız tevazu da olsa yazdığınız 3 mektupta da minnetsizlik, yani istigna hali hissedilmekteydi. Mesela son mektubunuzda hamd ve salattan sonra bilinsin ki ifadesi yer alıyordu.
Şimdi burada tabii bu mektubu yazan daha önceki bir müritten. Hanı Han'a. Tabii bu mektubu kime? Hanı Han'a yazmıştı. Oradan da bu Hanı Han'ın üslubunu beğenmiyor. Yani bir alime. İnsan nasıl muamele etmeli? Evet. Bir idareci. Bir alime çok daha kibar, çok daha nazik davranmalı. Şimdi muhterem dinleyicilerimiz, hakikaten bunu bazen karıştırıyoruz. Dine olan saygı din adamına da yansımalı. Mesela bazen diyelim bir meclise bir hafız giriyor. Ama o hafız fakir olabilir, şu olabilir, bu olabilir. O hafızın yere baş köşe oturmaktır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'i taşıyor. İlmiyle amil bir alim geliyor, bir hoca efendi geliyor. Bakıyorsun insanlar başka meslek erbabını, isim vermeye gerek yok şimdi. Kimisi yarıştırmıyoruz ama. Yani falancayı filancayı baş köşeye oturtuyor. Evvelden tam tersiydi. Hoca efendiler baş köşeye otururdu. Herkes onun laflarını dinlerdi. Bugün artık insanlar hoca efendiler pek ciddiye almıyorlar. Evet. Ha, onda bizim de kabahatimiz yok mu? Var ama bizim kabahatimiz bir tarafa, ama vatandaş da dine ve dinle ilgili her şeye Allah'ın şiarı diyoruz biz bunlara değil mi? saygı göstermeli. Ezana, alime, hocaya. Bugün maalesef biliyorsunuz hocalarda böyle küçültme de var değil mi? Filmlerde şurada burada kötü gösteriliyor. Böyle ahlakı eksik gibi gösteriliyor. Bunların tabii hepsi esasında dine yapılan dolaylı saldırıdır. Evet.
Allah'ın takva sahibi kulları tekellüften uzak dururlar. Ama şu da bir gerçek ki kibirliğe karşı kibir göstermek sadakadır.
Şimdi burada diyor ki İmam Rabbani Hazretleri Hanı Hanan büyük bir idareci. Geçen dersin ilk başında da sohbetin başında da okuduk ya ona bir evet. Hatta hayırlı bir iş için de yardım istedi bir fakir için ama kibirliğe kibir de sadakadır. Hele hele size birisi dininizden dolayı sizi küçük görüyorsa o insana sizin de kibirlenme hakkınız var. Ki boyunun ölçüsünü alsın. Yerine göre bunu yapmak lazım yani. İslam'ı ayak altına düşürmemek lazım. Kibir yapana da kibir göstermek nedir? Sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Evet.
Bir şahıs Bahaüddin Nakşibend Hazretleri için o kibirli bir kimsedir deyince Nakşibend Hazretleri benim kibrim Allah'ın büyüklüğünden ileri gelmektedir diye cevap vermiştir.
Tabii şimdi etrafımızdaki inançsızlar varsa efendim şunlar bunlar varsa onlara da böyle çok çünkü ayet-i kerimeye dönersek Ömer Bey Allahu Teala ashab-ı kiramı ve müminleri tarif ederken tabii ashab-ı kiram için vellezine ma'hu eşitta olel küffer ruhama beynehum. Onun yanındaki ashab-ı kiram kendi aralarında çok rahmetli. Çok merhametli. Ruhame ismi taftil var. Hem devamlılık arz ediyor hem de en üst seviyede. Daima çok merhametli. Kafirlere karşı yani din düşmanlarına karşı da şiddet şiddetli. Bugün maalesef tam tersi oldu size söyleyeyim. Yani din düşmanlarına, İslam'a tuzak kuranlara karşı böyle bir samimiyet, tolerans, bilmem işte diyalog, muhabbet falan dinler arası diyalog böyle bir sürü onlara karşı böyle bir yağdanlık, tabasbuz değil mi? Ama Müslümana karşı şiddet. Yani bir Müslümanın en ufak hatasını böyle gazeteler, basın yayın böyle çarşaf çarşaf basıyor. Yani bir hoca efendi bir hata yapsa, bir Müslüman bir hata yapsa bazı Müslüman gruplar da maalesef bugün ne yapıyor? Diğer Müslüman grupların hatasını, günahını ortaya çıkarmak evet. için ayıplarını sayıp dökmek için yayın yapıyor. Bu da ayrı bir fecaat ya. Bu Müslümana yakışmaz. Müslüman Müslüman merhametli olacak. Hatasını, kusurunu düzeltecek ama ifşa etmeyecek. Din düşmanına karşı da şiddetli olacak. Öyle diyor. Bugün tasavvuf adına yani her şeyi sevelim, her şeyle iyi geçinelim anlayışı da yanlış. Bunu muhterem üstadımız Musa Topbaş, Allah rahmet eylesin, öyle söylüyor. Yani diyor, ben diyor müseccel din düşmanları hariç herkesi sevdim. Müseccel din düşmanlarını sevemeyiz. Müseccel din düşmanlarının bize yaptığı övgü esasında yergi sayılır değil mi? Evet. Çünkü adam din düşmanıysa seni niye över? Sen sende bir terslik, bir İslam'a aykırılık varsa seni ancak o zaman över. O yüzden Müslümanlar da onurlarını, şereflerini korumalı. Özellikle din düşmanları, kafirler karşısında. Evet.
Hiç kimse Nakşileri bayağı kimseler zannetmesin. Kapılardan kovulan nice pecmürde insan vardır ki eğer Allah'a yemin etse Allah onun yeminini yerine getirir hadisi meşhurdur.
Yani sadece Nakşiler değil bütün tarikat erbabı Allah'ın sevdiği insanlardır, aziz insanlardır. Ona göre muamele yapmak lazım. Yani dervişi, tekkeyi yani küçük görmek, küçük göstermek, filmlerde onları aşağılamak, haberlerde onların eksiğini, hatasını, kusurunu yani bugün hoca efendilerin nice hayrı vardır şu memlekette. Hiçbiri yazılmaz. Evet. Bir hoca efendi bir yerde ufacık bir hata, günaha düşse bütün dünya duyar. Ya bu normal bir şey değil. Veya tam tersi. Bugün Batı aleminde ne kadar pislik şeyler varsa ülkemizde reklamı yapılıyor. Güzelmiş gibi. Gayri ahlaki hayat tarzları, evlilik dışı ilişkiler. O hepsi böyle her gün övüle övüle bir dinlemekten artık görmekten maalesef bir hal olduk. Ama bunlar yanlış şeyler. Evet.
Sizi seven samimi ve değerli kardeşlerimizin gerçeğe uygun ve iyi düşünen kimselerden olması gerekir. Ve size her şeyi gerçekte olduğu gibi aktarmaları ve istişarelerde kendi çıkarlarını değil sizin yararınızı gözetmeleri
tabii
gerekir.
Tabii şimdi Hanan bir idareci olduğu için yönetici etrafınızdaki insanlar diyor hakperest insanlar olsun. Size hakkı hakikati göstersin kendi menfaatlerine değil. Hani Abdülhamit Han Hazretleri için derler ya her konuda doğru karar verilmiş. Demişler ki ya nasıl böyle doğru karar verebiliyorsun? Demiş ki İngiliz ve Fransız büyükelçisini çağırırım saraya. Onlarla istişare yaparım. Onlar ne derse tam tersini yaparım. Çünkü yani hiçbir zaman senin rakibin, düşmanın senin lehine bir şey söylemez sana. Onların tersini yapınca da otomatik olarak diyor isabetli yapmış olurum. O yüzden devlet idarecileri etraflarında korkak, menfaatperest insanları tutmamalı. Cesur, hakperest, hakkı hakikati söyleyen insanları tutmalı ve onların istişarelerine kıymet vermeli. Bunu hatırlatıyor. Çünkü herhalde tahminim şöyle bir şey olmuş Ömer Bey. Han hanının etrafındaki bazıları sufileri, dervişleri, Müslümanları onun gözüne küçük göstermişler. Ya bunlar işte falan filan. O da ona göre mektubunda bilinsin ki, bilinsin ki böyle sert ifadeler kullanmış. İmam Rabbani de onun bu hatasını yüzüne vuruyor. Çünkü mürşitlerin bir özelliği de muhterem dinleyicilerimiz, sevenlerinin, müritlerinin hatalarını düzeltirler. Onları o hal üzerine bırakmazlar. Tabii ki toleranslı olacağız. Ama bir insanın bir hatası, günahı da başkalarına yansıyorsa, başkalarını etkiliyorsa, onu da gizli açık neyse bir şekilde yoluna, yordamına uygun bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. İşte İmam Rabbani mektuplarda bunu yapıyor Ömer Bey. Görüyorsun yani. Fakire mektup yazıyor, bir şey söylüyor. Zengine bir şey söylüyor. İdareciye de daha farklı bir üslup kullanıyor. Evet.
Dervişlere muhabbetin maksadı gizli kusurlardan ve insanın içine yerleşmiş kötü huylardan haberdar olmaktır. Fakat bilinmelidir ki bu sözleri söylememiz sizi rencide etmek için değil, bilakis kalbinizi dağlamak ve nasihat etmek içindir.
Şimdi tabii aslında dervişler niye sever? Dervişler sevilir ki insan onlara bakarak kendi hatasını, kusurunu görür. Yani mümin mümine aynadır. İyi bir insana bakarsanız ya dersiniz ki bu adam amma cömert, ben amma cömert değil, pintiyim. Bir insana bakarsın ne kadar halim selim, Allah Allah, hiçbir şeye kızmıyor. Ben ne kadar kızgınım, ne kadar gadaplıyım, ne kadar agresif bir insanım, değil mi? O yüzden dervişleri sevmekten amaç insanın ahlakını düzeltmesidir. Hanı hanan da madem ki dervişleri seviyor, onlara mektup yazıyor, diyor ki İmam Rabbani, sen de diyor, bizim bu nasihatlarımıza alınma. Bizim amacımız senin güzel bir insan olmana yardımcı olmak, yoksa seni kızdırmak, darıltmak değil. Evet. Devam et bakalım, sonra bitirelim onu.
Şuna kesin olarak inanıyorum ki eğer Muhammed Sıddık bir gün önce burada olsaydı her halükarda bu fakiri bizzat kendisi size ulaştırdı. Fakat onu Serhent yolunda gördüm.
Demek ki başka bir zatla alakalı bir mesele var. Önemli bir şey değil. Velhasıl kelam muhterem dinleyicilerimiz, idareciler etraflarında doğru dürüst müsteşarlar bulundurmalı. Fakirler hallerinden şikayet etmemeli. Zenginler şımarmamalı, imkanlarını fakir fukara ile paylaşmalı. Yani her gördüğümüz gibi herkesin bir imtihan noktası var. İdareciler ne yapar? Çok kolay. Eğer aldanırsa makamına, mevkisine, başkalarına zulmedebilir. Varlıklı insanlar şımarabilir. Fakirler de sabah akşam şikayet ederek, Yani esasen size şikayet ettiğiniz zaman bir düşünsek, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Rabbimizi kullara şikayet ediyoruz. Ah bir farkına varsak, tabi gafil olduğumuz için farkına varmıyoruz. Evet. Diyorsunuz ki yani ey Ahmet, Mehmet, amca, dayı, teyze, Allah bana şu imkanları vermedi. Ben Rabbimi size şikayet ediyorum, bana yardımcı olun. Haşa. Yani ne kadar edep dışı ama birazcık farkına varamıyoruz maalesef. Herhalde bunu bitirdik. Devam edelim. 69. mektuba geldik.
Tevazuun her iki dünyada da üstünlüğü gerektirdiği, kurtuluşun ehli sünnete tabi olmaya bağlı olduğu hususunda.
Tabi tevazu biraz önce de geçmişti. Gerçek üstünlük tevazuda. Yani Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kim kibirlenirse Allah onu yerin dibine sokar. Kim tevazu gösterirse ben tevada'a fakat rafa'uhullah. Allah da onu yüceltir, yükseltir. O yüzden gerçek üstünlük nededir? Tevazudadır. Mütevazı insanlar her zaman sevilir ve sayılır. Diğeri ise ehl-i sünnet vel cemaat. Bu da çok önemli Ömer Bey. Hele günümüzde maalesef ortalığı sapık mezhepler, Sapık tarikatlar, meşrepler aldı başını gidiyor. Bunlardan da uzak durmak lazım. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ashab-ı kiram yolu bizi yegane kurtaracak yol, fırkayı naciye ashab yoludur. Oku bakalım biraz, devam edelim.
Kardeşimiz Mevlana Muhammed Sıddık eşliğinde gönderdiğiniz değerli mektubunuz ulaştı. Kerem gösterdiniz. Allah bizden yana sizi en iyi ödülle ödüllendirsin.
Eyvallah. Bu selamlanması konuşması devam et.
Siz ki dervişlere karşı tevazu elden bırakmayıp mütevazı bir üslup kullandınız. Umarız bu tenezzülünüz kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir hadisi şerifi hükmünce gerekse dünyevi anlamda yücelmenizi sağlar.
Tabii burada yani dervişlere karşı bir saygı göstermiş, bir tevazu göstermiş. Yani dervişlere karşı, dedim biraz önce hoca efendilere karşı, Kur'an ehline karşı, din ehline karşı bu saygıyı göstermek zorundayız. Eğer onlara tekebbür yaparsak, onları küçümsersek haşa sümme haşa dini, Kur'an'ı, peygamberi küçümsemiş oluruz. O yüzden bugün bazıları maalesef ne yapıyor? Bazı idarecilerimize sırf dindar diye hakaret ediyor, sövüyor. Onları aşağılıyor mesela, değil mi? Yani ülkeyi iyi idare etmediğinden falan değil. Sırf dindar olduğu için. Bu çok büyük hastalık, Allah göstermesin. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Az daha okuyalım. Herhalde vaktimiz sonuna geliyoruz.
Madem ki inabe isteğinizi dile getirdiniz, o halde bu inabeyi herhangi bir derviş eliyle olmuş farz ederek netice ve meyvelerini dikkatle gözleyiniz.
Tabi bu zat bir inabe, yani bir tarikata girmek istiyor, ders almak istiyor. Onu da diyor herhangi bir dervişten de, yani bizim gönderdiğimiz dervişten alsanız da olur. Yeter ki diyor meyvesini ve neticesini iyi takip edin diyor. Evet.
Şu da unutulmamalı ki elden geldiğince onun haklarını muhafaza etmeniz icap eder. Nasihat olarak ne yazayım bilemiyorum. İlim ve marifet olarak size ne açıklayayım bilemiyorum.
Yani burada diyor ki tabi ders almak kolay da onun hakkını muhafaza etmek diyor gerekir. Hakikaten muhterem dinleyicilerimiz, bu da önemli bir mesele. İnsanlar yani bir maneviyat yoluna illa girmeleri belki farz değil ama girildiği zaman da o yolun hakkını vermek lazım. Yani araba sürmek farz değil Ömer Bey. Evet. Ama arabayla trafiğe çıkıyorsanız kurallara uyacaksınız yani, değil mi? Belli bir hızla gideceksiniz. Sağa sola rahatsız etmeyeceksiniz efendim. Kimseyi ürkütmeyeceksiniz, korkutmayacaksınız. Kurallara uyacaksınız yani. O yüzden ders almak belki farz değil. Ama alındığı zaman da ona uymak, dervişliğin adabına riayet etmek gerekiyor. Bunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri. Allah kendisine razı olsun. Hakikaten devamlı bize hakkı ve hakikati hatırlatıyor. Son cümlelerimizi okuyalım.
Zira müçtehit imamlar ve hakikate ermiş sufiler bu konuları açıklama konusunda herhangi bir gevşeklik göstermemişlerdir.
Dedi, ben sana ne söyleyeyim şimdi? Hakikat hepsi belli şu an esasında. Eğer insan iyi niyetli varsa, evet, kitaplar açık, vaazlar, sohbetler, yani elhamdülillah memleketimiz bu konuda çok zengin. Hak ve hakikat çok açıkta bugün. Hiç kimsenin bahanesi yok yani Ömer Bey.
Ben sadece gafletten kurtulmak gerekiyor
ya
hocam.
İşte herhalde gafletten birazcık kurtulup televizyonun başından, internetin başından veya futbolun veya o lüzumsuz, evet, pek çok hobilerimizin başından bir başımızı kaldırıp da şöyle bir çevremize baksak, ezanlar, Kur'anlar, okunan efendim bu güzel dualar hepsi bizi Hakk'a, Allah'a çağırıyor. Rabbim muhterem dinleyicilerimiz cümlemizi ıslah eylesin. Kötü efendim ahlakımızdan kurtulmayı bize nasip eylesin. Hoca efendilere, mürşitlere, sufilere, Allah dostlarına kulak vermeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bugün de istersen Ömer Bey böylece bu dua ile programımızı bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta yeni bir mektupta, yeni bir konu ile buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.